Başucunda Müzik, Kürşat Başar.
Ayrım 30.
Artık düşünmek istemiyordum. Hiç olmadığım kadar yorgundum. Yalnız bu yolculuğun, o günün, gecenin değil, uzun zamanların sanki içimden çıkmaya çalışan birini içimde tutmaya, hapsetmeye çalışarak geçen ayların verdiği bir yorgunluktu bu. Hani çok yorulduğunuz zaman yatarsınız da, kendinizi uçuyormuş gibi hafif hissettiğiniz bir uykuya dalarsınız. Beni derin, huzurlu bir uykudan uyandıran, gece açık unuttuğum pencereden gelen güneş değil, belli belirsiz bir akordeon sesi oldu. Bir an şaşkınlıkla kulak kesildim. Hala yarı uykuda, nerede olduğumu çıkartmaya çalıştım. Evet, yalnızdım. Küçük bir otel odasındaydım ama bu şarkı, bu nasıl olabilirdi? Hayır, yanılmıyordum. O şarkı çalıyordu. Bizim şarkımız. Bir rüya değildi, gerçekti. Sanki bir peri sihirli değneğiyle bana bir işaret vermek istiyordu. Rüyamın içinde çalan o akordeon sesini hiç unutmadım. Hala kimi bahar sabahları sanki o sesi duyarmış gibi, sanki yine ben nerede olursam olayım dışarıda bir yerde, kapının önünde biri o şarkıyı çalıyormuş gibi uyanırım. Bir an oradan buraya, rüyanın ülkesinden gerçek dünyaya geçemem. İçimde bir çocuğun nedeni bilinmez bir heyecanla yataktan fırlaması gibi garip bir telaşla kalkarım. Bütün o eşsiz zamanın geçmişte kaldığını bilsem de, çok kısa bir an uzak anılardaki otel odasında uyanan o genç kızla yer değiştiririm. Her keresinde bu inanılmaz yaşantı tüylerimi ürpertir. Tarifsiz bir mutlulukla olgun bir hüzün, yılları yalnızca birkaç dakikada geçip gelen, beraberinde geldiği yerin kokusunu, havasını, ışığını, duygusunu da getiren tatlı bir bahar esintisi gibi yer değiştirir. Ben geriye doğru o genç kıza dönüşürken, o mutluluk da bugüne doğru artık alışılmış bir hüzne dönüşür. Ve inanır mısınız, içimden bu inanılmaz gerçeğe isyan etmek geleceği yerde, bu olağanüstü duyguyu yitirmediğim, yeniden sanki gerçekmiş gibi yaşayabildiğim için sevinirim. Şaşkınlıkla uyanıyorum. Bir an kulak kesilip gerçekten bu sesi duyup duymadığımı, yoksa yalnızca rüyamda, beynimin içinde bir yerde mi çaldığını çıkartmaya çalışıyorum. Sonra fırlayıp pencereye gidiyorum. Tüller uçuşuyor. Eğilip bakıyorum. Otelin önünde, başında kırmızı pomponlu beresi, çizgili mavi gömleği, elinde küçük akordiyonuyla kör bir adam. Her şey silindi ve artık yalnız sen varsın şarkısını söylüyor. Beyaz tüylü büyük köpeği yanında kaldırımda yatıyor. Önce anlamıyorum. Heyecanlanıyorum. Bunu yalnızca bir rastlantı sanıyorum. Ama ben henüz baharın o güzel kokusu ve ışığıyla süslenen rüyadan çıkamamışken kapı çalınıyor. Ellerinde küçük odayı neredeyse dolduracak kadar çok çiçekle, rengarenk güllerle, kepli, kırmızı üniformalı çocuklar giriyor. Tüllerin uçuştuğu, açık pencereden kentin sesleriyle, kokusuyla o şarkının girdiği, rüyamın çiçeklerle dolduğu o sabah, gerçekten de her şey siliniyor ve bir tek o kalıyor. İşte o andan sonra ne daha fazla düşünmek istiyorum, ne karar vermek, ne geri dönmek, ne de bir yere gitmek. Sanki olacakları artık bilirmiş gibi, bilmesem de bütün bir geleceği o gün kabullenmiş gibi her şeyi unutuyorum. Düşünmem gerekenler, sorumlu olduğum insanlar, doğrular, yanlışlar, kuşkular, çelişkiler, gelecek kaygısı, geçmişin bağları, hepsi bir anda uçup gidiyor. Orada, yıllar yıllar önce, her şey değişti belki, kentler, insanlar, hayatlar, şarkılar bile. Ama işte o bahar sabahları hiç değişmedi. Belki de benim için sonsuza dek o sabahın mührüyle her bahar yeniden açılmak üzere kapandı. Bir bahar sabahı. Sözcüklere, düşüncelere, çekişmelere, akıl yürütmelere, sonuç çıkartmalara gerek kalmadan, içimde artık hiç kuşku kalmadan kendimi geleceğe bırakıyorum. O sabahı hep saklamak isterim. Uçuk yeşil çiçeklerle süslü beyaz porselen fincanda çay. Uçuşan tüller. Bütün sokağın nedenini bilmese de benimle paylaşmak zorunda kaldığı o şarkı. Soluk turuncu, mor, sarı, beyaz, kırmızı, pembe güller. Dünyanın neresine gidersen git peşinden geleceğim. Dağınık yatak. Oraya buraya savrulmuş giysiler. O güzel baharın sabah esintisi. Gülmek istiyorum. ağlamak istiyorum. Burada kimsenin görmediği büyük ağır kanatlarımla böyle oturmakta zorluk çekiyorum. Ve sonunda telefon çalıyor. Beni yine buldun diyorum. Söylemiştim diyor. Sen şimdi burada nasıl bir büyü yarattığını bilmiyorsun diyorum. Bunu sana anlatmam imkansız. Büyülenen biri varsa o benim diyor. Seninle dans ettiğimiz o geceden beri. Sen hiç bilmiyorsun. Yalnız sesini duymak bile bütün dünyayı unutturuyor bana. O kadar çok çiçek var ki diyorum. Odanın içinde neredeyse kıpırdayamıyorum. Öyle güzeller ki. Onların kokusunu duyamayacaksın ama sana bir şey dinletmek istiyorum. Sonra telefonu pencereye tutuyorum şarkıyı duyması için. Sakın oradan bir yere ayrılma diyor. Zaten gitmek istediğim bir yer yok diyorum. İçimde yeniden anlatılması mümkün olmayan o duygu var. Ancak hissedilebilen ama anlatılamayan bir şey. Evet, o Fransız oğlanın yazdığı romandaki gibi, içimde bir çiçek büyüyormuş gibi. Ama bu mükemmel görüntü, bu eşsiz an, sonsuza dek içinde kalmayı istediğiniz bir oda, bu bakmaya kıyamadığınız kadar güzel resim dağılıp gitmeyecek mi? Ya o içimdeki o su çiçeği büyür, büyür ve beni kurtulması imkansız bir hastalığa sürüklerse? Hayır, bütün bunları düşünmek istemiyordum. Olacak her şeye hazır, öylesine cesur, hayatımı yeniden kazanmış, kimselerin bilmediği bir savaştan zaferle çıkmış gibi mutluydum. O gelinceye kadar yapılması gerekenler vardı. Annemi aradım. Merak etmemesini, bir arkadaşımın yanına geldiğimi, fazla konuşamayacağımı, sonra yeniden arayacağımı söyleyip hemen kapattım. Dolapları yerleştirdim, odayı topladım. Yeniden sokaklara çıktım. Önce bir köşeye oturmuş öğle yemeğini yiyen akordiyoncuya teşekkür ettim. Ona yarın sabahta aynı saatte gelmesi için para verdim. Sonra bu pek tanımadığım kenti gezdim. Nehir kıyısında resim yapanları izledim. Ünlü kuleye çıkıp kente tepeden bakarken biraz üşüdüm. Bulvar kahvelerinden birine oturup bir şeyler yedim. Paramın yetmeyeceğini bile bile vitrinlerini yeni modellerle süslemiş mağazalara girip çıktım. Giysileri deneyip aynada kendime bakmama izin veren, bana iyi davranan satıcılarla sohbet ettim. Ama sonunda biraz hovardalık yapıp en beğendiğim günlük elbiseyi ve ayakkabıları aldım. Şehir rehberini, dergileri, turistler için hazırlanmış kitapçıkları topladım. O geldiğinde birlikte gideceğimiz yerleri seçmeye, yalnız ikimize ait bir kitabın, bir fotoğraf albümünün içine nasıl dolduracağımı kurmaya başladım. Şanzelize'de kestane ağaçları çiçek açmıştı. İnanılmaz bir havaydı ve çocuklar gibi neredeyse sıçrayarak yürüyordum sokaklarda. Sonra kapı çalındı. Neredeyse tutamayacağım kadar hızlı atan kalbimi biraz olsun durdurabilmek için derin bir nefes aldım. Kırlaşmış saçları biraz uzamış, bembeyaz gömleğinin üstüne açık mavi bir süveter giymiş, gözlerine yansıyor, gözlerinin rengini açıyor. Elinde küçük deri bir yol çantası öylece durdu kapıda. Sonra içeri girip çantayı yere attı. İki eliyle yüzümü tutup uzun uzun öptü beni. Yere, yumuşacık, kırmızı küçük benekli lacivert halının üstüne oturduk. Burada sana bakayım biraz diyordu. Ben gözlerimi kaçırıyordum. Ne kadar güzelleşmişsin dedi. İnsan bu yüze ömrü oldukça bakar ve mutlu olur. Asıl sen beni unutmuşsun dedim. Saçlarımı yüzümü okşadı, başımı omzuna yasladım. Orada bir süre öylece oturduk. Bana neler olduğunu anlatmayacak mısın dedi. Hayır, anlatmayacağım dedim. Sen buradasın, yanımdasın. Başka bir şey duymak, konuşmak istemiyorum artık. Bilmem anlıyor muydu? Onu her gördüğümde, ikimiz için hazırlanmış bu büyülü gerçekliğin kırılmasından, sıradanlaşmasından, hemen günlük hayata dönüvermesinden korkardım. Bence o her şeyi anlıyordu. Ama çoğu zaman komiklik yaparak, çocuksu bir alayla gülerek, hikayeler anlatarak, bir anda beni elimden tutup gerçeğe döndürecek şeyler söyleyerek kuşkuda bırakırdı. O büyünün içinde kaybolup gitmemden korktuğu için mi, kısacık anlarda yaşayabildiğimiz bu rüyadan bir gün uyandığımızda üzüleceğimizi düşündüğünden mi, bilmiyorum. Beni hep masum, küçük bir kız gibi gördüğünün farkındaydım. Korkma derdim ona bazen, ben her şeyi biliyorum ve o her şeye rağmen yine de kimsenin olamayacağı kadar mutluyum. O zaman bir an için dalar, Gözlerinden belli belirsiz bir bulut geçer, söylenmesi gerekenleri ertelemek ister gibi sözü değiştirirdi. "Hadi şimdi giyin," dedi. "Seni götürmek istediğim yerler var. Yarın da buradan gidiyoruz. Birkaç gün kayboluyorum. Kimse nerede olduğumu bilmiyor. Kimseye telefon bile etmem gerekmiyor." Bileğimin hemen üstünde kalan paçaları düğmeli, katlı, dar lacivert bir pantolonla beyaz ipek bir gömlek giydim. Sırtıma bebek mavisi bir kazak aldım. Kırmızılı mavili bir fular taktım. Yeni aldığım topuksuz beyaz ayakkabıların üstünde sanki içimdeki uçarılığı gösterir gibi kelebek fiyonklar vardı. İlk kez onunla sahici aşıklar gibi el ele yürüdük sokaklarda. Güneşin batışını nehrin kıyısında, öğrencilerin ayaklarını sallayıp oturdukları bir duvarın üstünde izledik. Ben manzaraya bakarken o beni seyrediyordu. Beyaz, kedi gözü dedikleri güneş gözlüklerimi çıkarttı. "Ben yanındayken bunları takma," dedi. Sonra gömleğimin üstten açık kalmış bir düğmesini kendi eliyle ilikledi. Yıllarını geçirdiği kentin arka sokaklarında dolaştık sonra. Tıkış tepiş oturulan bir meyhanede yemek yedik. Çok uzaklardaki ülkesini, oradaki sevgilisini ne çok özlediğini anlatan acıklı şarkılar söyleyen yaşlı Kübalı bir gitaristi dinledik. Geç saatlerde canlanan serserilerin, sanatçıların, şairlerin, yıldızların geldiği barlara girip çıktık. Ona dokunmak, koluma girmiş yürürken bedenine iyice yaslanmak, karanlık, kalabalık, duman içindeki kulüplerde bir duvar kenarında öpüşenlerin arasına karışmak, gözlerime bakışındaki korkutucu isteği görmek, dans ederken kollarının arasında kulağıma fısıldadıklarını duymak başımı döndürüyordu. Neler mi söylüyordu? Beni özlediğini, aylardır hayalimle yaşadığını, her yerimi öpmek, koklamak istediğini, üstümdekileri çıkartıp seyretmek istediğini, kucağına oturmamı istediğini. Böyle aklımı başımdan alacak bir sürü şey söylüyordu işte. Bir yandan utanıyordum. Kendi düşündüklerimi söylemiyordum. Bunca zaman aklıma gelenleri, hayallerimi yalnızca dinliyordum. Sonra bir kafede gece yarısı kalabalığın gürültüyle çalan bir Fransız şarkısının eşliğinde konyaklarımızı içerken, yanımızda oturanlarla, masalar öylesine iç içeydi ki birkaç dakika sonra onlarla dostluk kurmamak imkansızdı, sohbete dalmışken kulağıma eğildi. "Aslında ne istediğimi şimdi buldum," dedi. Bir yandan yanımdaki kadının ilgisiz sorularına cevap vermeye çalışırken yüzüne baktım. Bu kez kulağıma fısıldamadı. Yüksek sesle Türkçe, "Seni yemek istiyorum," dedi. Kıpkırmızı oldum. Bir an göz göze durduk. Anladım ki gülünecek bir şey söylemiyor. Çok garip bir anı. Biliyorum ama onca kışkırtıcı şeyden çok, nedense bu söz beni çılgına çevirdi. Sanki bana hala bir insanı istemenin, sevmenin en son noktası buymuş gibi gelir. Birini yemek istemek. Komik değil mi? Renkli güllerin içinde seviştiğimiz ve sabahın ilk ışıklarıyla uykuya daldığımız o gece, birinin böylesine bana yakın olabileceğini, yakın değil, benden bir parça, benimle bir bütün olabileceğini hiç düşünmediğimi, belki hayal bile edemediğimi anladım. Öyle anlar vardır ki bir başkasına, başkalarına anlatıldığı zaman birdenbire bütün sihrini kaybeder. Alelade hatta bayağı bir şeye dönüşüverir. Ben dokunmanın, bir başkasının tenindeki kokunun, dudaklarındaki şehvetin, kulağa gizlice fısıldanan sözlerin, erkekle kadının kendi benliklerinden ayrılarak ikisinden farklı yeni bir ruh haline gelmesini onunla öğrendim. Bütün o aramızdaki şehvetin aynı zamanda nasıl masum, nasıl çocukça olduğunu anlatamam ki. Hatta belki de öyle olduğu için, böylesine saf, masum, çocukça olduğu için böyle bambaşka, böyle eşsiz bir şeydi. Belki de bütün bir hayatını bir arada geçiren insanların bile birbirlerine söyleyemeyeceği şeyleri biz orada çocukken saklandığınız yumuşak yorganların karanlığında anlaşılmaz bir yangının içinde birbirimize söylüyorduk. Başka bir yerde duysam hatta bir kitapta görsem utanıp kızaracağım, belki adi çirkin bulacağım bu sözler bizim için sanki yeni bir dilde yeni anlamlar taşırmış gibi başkaydı. İnsan hayatında sözcüklerden çok kullanılan ne var? Onun için sözcükler eskidir, yıpranmıştır, kirlidir. İçleri hep yüzyıllar boyu ortak anlamlar oluşturan şeylerle doldurulmuştur. Onları alıp yeniden sizinle bir başkası arasında yalnız ikinize ait çağrışımlarla dolu, yalnız ikisinin tam olarak ne anlama geldiğini bildiğiniz sözcüklere dönüştürmek neredeyse imkansızdır. İşte biz sanki iki çocuk bir dili yeniden öğreniyorduk. Bana öyle gelirdi ki büyüklerden kaçıp gizlenmiş iki çocuk gibi birbirimizi soyar, yalnız giysilerimi çıkartmakla kalmaz, tenlerimizi de soyar, bedenlerimizin içinde gizli bir yolculuğa çıkıp orada kimselerin bilmediği ama hep söyleyip durdukları, belki de hayatın özü, ruhu dedikleri şeyi arar, o maceranın heyecanı içinde böylesine kendimizden geçerdik. Neye benziyordu? Deli bir rüzgarın önünde yelkenliyle gitmeye mi? Önce korkuyla korunmaya, yön bulmaya, rüzgara direnmeye çalışıyorsun. Sonra bırakıyorsun seni alıp götürmesine. Hızla, gittikçe hızla, çılgınca bir hızla. Artık başka hiçbir şeyin önemi kalmayıp, geride yalnızca giderek rengi koyulaşan mavi bir denizin ve onunla birleşen gökyüzünün içinde uçarmış gibi gitmekten duyulan o tuhaf haz kalıncaya dek. Yoksa bahçenin içinde, çalılıkların arasında gizli bir geçit bulmuş küçük bir çocuğun heyecanına mı benziyor?
Ayrım sonu.